Ayrım 67, sayfa 637. Hatay'a iki kapıdan giriliyordu. Biri Hassa Aktepe kapısıydı, öteki Payaz kapısı. Hassa Aktepe kapısından Albay Şükrü Kanatlı komutasındaki alay girecek, buradan Belen ve Antakya'ya doğru yürüyecekti. Payaz kapısından alayın binbaşı Süleyman Bey komutasındaki taburu girecek, o da İskenderun'a yürüyecekti. Albay Şükrü Kanatlı çok titiz bir komutandı. Hatay'a alayında hiçbir kusur eksik olmadan girmek istiyordu. Dünyanın gözü üzerlerinde olacaktı. Bu nedenle her şey elden gözden geçiriliyordu. Erlerin de postalları boyalı, elbiseleri ütülü olacaktı. Atların tırnakları boyanıyor, yeleleri örülüyordu. İki hükümet Atatürk'ün isteği üzerine Türk alayının pazartesiden başlayarak Hatay'a girmesi konusunda anlaştılar. Fakat Şükrü Kanatlı alayın tam hazır olması için Hatay'a salı günü girmeyi uygun gördü. Yıllardan beri beklenen gün gelmişti. Antakya'da, İskenderun'da, sınır kapılarında zafer takları hazırlandı. Evler, dükkanlar, yollar bayraklarla süslendi. Türk-Fransız dostluğunun gereği olarak araya Fransız bayrakları da serpiştirildi. Gece belki de kimse uyumadı. Sabah erkenden otomobiller, arabalar, atlarla sınır kapılarına aktılar. Yollar askerleri bekleyen Hataylılarla doldu. Antakya'da, İskenderun'da, ilçelerde, bucaklarda, yakın köylerde, hasta ve çok yaşlı olanlar dışında evlerde kimse kalmamıştı. 5 Temmuz 1938 Salı günü saat 6'da Payaz kapısında kıyamet koptu. Binbaşı Süleyman Bey komutasındaki tabur göründü. Vali Doktor Abdurrahman Melek, Albay Koye ve bir Fransız selam birliği Türk birliğini selamladı. Halk heyecandan ağlıyor, askerlerin ayaklarına kapanıyordu. Tabur alkışlar, gözyaşları, bağırışlar, haykırışlar, dualar arasında İskenderun'a doğru yürüdü. Vali Doktor Melek oradan Hassa Aktepe kapısına koştu. Saat 7.30'da da Hassa'dan gelen görkemli alay göründü. Önde atı üzerinde Albay Şükrü Kanatlı vardı. Arkasından süvarileri, topçuları ile alayı geliyordu. Halk kendinden geçti. Ağlayarak süvarilerin üzengilerini, çizmelerini, askerlerin omuzlarını, ellerini, tüfeklerini öpüyor, top arabalarının tekerleklerini okşuyorlar. Yaşasın Türkiye, yaşasın Atatürk, yaşasın ordu diye hiç durmadan avaz avaz bağırıyorlardı. 20 yıl vatandan ayrı kalmanın acısını çekmişler, hep bugünü hayal etmişlerdi. Asker gelmişti ya, artık sorun yoktu. Vali Doktor Meleğin gözleri yaşardı. Özlem sona ermişti. Albay Şükrü Kanatlı'yı selamladı. Albay attan inince kucakladı. Alay alkışlar, sevinç gözyaşları, çiçek yağmuru altında ilerledi. Yol on binlerle doluydu. Belen'de karargah kurdu. Alayın bir taburu ertesi gün Belen'den Antakya'ya yürüyecekti. O gün bütün Antakya ayaktaydı. Oyunlar oynanıyor, kurbanlar kesiliyor, zılgıtlar çekiliyordu. Tabur Fransızların boşalttığı kışlanın önüne geldi. Bir grup Antakyalı hanım tabur komutanının yolunu kesti. "Komutan, hayrola hanımlar?" dedi. "Komutan, 20 yıl önce düşman askeri gidince kışlaları bizim askerimiz için saçlarımızla süpüreceğiz diye and içmiştik. Andımızı tutup burayı tertemiz etmedikçe askeri kışlaya sokmayız." Komutan bu mübarek kadınları saygı ile selamladı, mola verdi. Asker silah çatıp dinlenmeye geçti. Kadınların upuzun saçları vardı. Birbirlerinin saçlarını kestiler, uzun değneklere bağladılar. Kışlayı saçlarıyla süpürdüler, sildiler, tertemiz ettiler. "Şimdi buyurun." Dipnot: Doktor Abdurrahman Melek, Hatay Nasıl Kurtuldu, sayfa 49-58. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, sayfa 645-652. İlhami Soysal, Türkiye'nin Siyasal Anlaşmaları, sayfa 538. Antakyalı hanımların saçlarını kesip kışlayı temizlemeleri sahnesini Ayla Kutlu daha önce anlatmıştı. Anılarında da iyi ki yazmış. Bu harika sahne unutulup gitmedi, millete mal oldu. Zaman da geçer, sayfa 8, Bilgi Yayınları, Ankara 2006. Atatürk aldığı telgraflara şu yanıtı verdi: "Sizin için artan saadet ve refah dilerim." Şenlikler günlerce devam etti. 4. Umumi Müfettişliğin komutasında yürütülen arama tarama çalışmaları sürüyordu. İsyan alanlarından kaçan aileler birliklere sığınıyorlardı. 8 Ağustos'taki manevraya katılacak tübenler hazırlanmaya başlamışlardı. Doktorlar Atatürk'ün Savarona'dan Dolmabahçe Sarayı'na geçmesini istiyorlardı. Deniz havası sağlığına zararlı olmaya başlamıştı. Atatürk artık 5-10 adımdan fazla yürüyemiyordu. Bu halde görünmek istemediği için saraya geçmeyi reddetmişti. Gökçen doktorlara sordu. Saraya geçmesi şart mı? Evet, kaldığı her dakika sakıncalı.
O zaman ben şansımı deneyeyim.
Haydi Gökçen, görelim seni. Bunu başarabilecek olursan Atatürk'e şu sıkıntılı günlerinde en büyük yardımı yapmış olacaksın.
Yattığı kameraya girdi, elini tuttu. Atatürk yorgun başını Gökçen'den yana çevirdi.
Sen misin kızım?
Benim paşam.
Saat kaç?
Gökçen saati söyledi.
Zamanda geçmek nedir bilmiyor.
Gökçen yere diz çöküp konuşmaya başladı. Saraya geçmesi gerektiğini anlattı. Ağlamadan bunu yapması için yalvardı.
Atatürk sordu. Saraya geçecek olursam yaşayabileceğime mi inanıyorsun?
Evet paşam.
Doktorlar?
Onlar da böyle düşünüyorlar. Bu nedenle ısrar ediyorlar.
Peki ama bazılarının beni bu şekilde görmesine senin gönlün razı oluyor mu?
Gökçen bütün ışıkların söndürüleceğini, taşınma işinin el ayak çekildiği saatte yapılacağını anlattı. Atatürk uzun bir düşünüşten sonra,
''Peki Gökçen'' dedi, ''dediğin gibi olsun.''
Gökçen Atatürk'ün elini öptü, dışarı ağlayarak çıktı. Doktorlar ve arkadaşları Atatürk'ün kabul ettiğini duyunca Gökçen'e sevinçle sarıldılar. 25 Temmuz gecesi sarayın ve yatın bütün ışıkları söndürüldü. Birkaç maskeli ışık bırakıldı. Atatürk bir hasır koltuğa oturtularak büyük bir dikkatle önce motora, motordan saraya taşındı. Asansörle yukarı çıktılar. Asansör kapısından çıkınca silkinip ayağa kalktı. Bir daha çıkamayacağı odasına kadar son olarak birkaç adım yürüdü. Yatağına uzandı.
İyi ki geldik. Burası yattan serinmiş.
Dipnot Sabiha Gökçen, Atatürk'le Bir Ömür, sayfa 287-289, Kılıç Ali'nin anıları sayfa 637, Ülkü'nün bu aşamada Ankara'ya gönderildiğini tahmin ediyorum. Afet Hanım sınavlarını başarıyla vermiş olarak Cenevre'den döndü. Sürekli bilgi aldığı için Atatürk'ü iyi bulmayacağını biliyordu. Ama görünce çok sarsıldı, içine ağladı. Hiç şaşırmamış gibi sükunetle konuşmayı başararak bilgi verdi. Öğrenimini bitirmiş olması Atatürk'ü sevindirmişti.
Aferin Afet, bir bilim insanı olmanı çok istemiştim. Bana bu gururu tattırdığın için çok teşekkür ederim.
Doktor Fissinger 16 Temmuz'da üçüncü kez geldi. Kesin dinlenme tavsiyesini yineledi. Hasan Rıza Soya dedi ki, ''Bu hastalığın sırf içkiden ileri geldiği hakkındaki düşünce doğru değildir. Benim Fas, Tunus ve Cezayir'den gelen birçok hastalarım var ki ömürlerinde ağızlarına herhangi ispirtolu içki koymamışlardır. Bu bakımdan hastalığın daha başka ve önemli etkenleri olduğunu kabul etmek lazımdır.'' Bence bunlar arasında beslenme tarzı ve aşırı peklik gibi etkenler başlı başına yer tutmaktadır. Dipnot: Doktor Fissinger 6 Eylül'de son olarak bir daha gelecektir. Hükümet Atatürk'ün doktorlarının sayısını arttırmış, ayrıca 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta Avusturya ve Almanya'dan iki büyük doktor çağırmıştır. Hastalık bilinen sona doğru ilerliyordu. Tunceli'de ikinci aşama olan 3. Ordu manevrasına katılacak birlikler Ağustos başında yerlerini almaya başlamışlardı. Birlikler görev yerlerine giderlerken karşılaştıkları dirençleri de kırıyorlardı. Bu manevranın 1. bölümüne 3 kol ordu, 7 tümen katılıyordu. Tunceli 7 bölgeye ayrılmıştı. Her bölgede bir tümen arama tarama görevi yapacaktı. Ordu emrinde harekatın amacı şöyle açıklanmıştı. Bu bölgedeki halkı silahtan tamamıyla tecrit etmek, yani arındırmak, Tunceli'nin her sene ayrı ayrı sahalarında beliren haydutluğa tamamen son vermek. Birlikler her yanda aynı gün hep birden harekete geçecek, Tunceli karış karış aranacaktı. Bu kadar çok kuvvetle ve bütün Tunceli'yi kapsayan bir arama tarama hareketi ilk kez yapılıyordu. Batı illerine sevk edilecek olan kimseler Çemişgezek'te toplanacaktı. Ordu karargahı da Hozat'a geldi. Büyük arama tarama 10 Ağustos sabahı başladı. 3. kol ordu harekete geçti. 7 gün sürdü. 17 Ağustos günü sona erdi.
Çıkılmaz sanılan bütün dağların doruklarına çıkılmış, ulaşılmamış bir karış yer kalmamıştı. Birlikler 31 Ağustos'ta büyük bir geçit töreni yapacak, manevranın ikinci bölümü 6 Eylül'de başlayacaktı. Dipnot Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar sayfa 454-465. İki yanın kayıpları gün gün yer yer veriliyor. Aşırı bir sayı yok, dileyen inceleyebilir. 24 Ağustos'ta Türk ve Fransız askeri birliklerinin sağladığı sükun içinde seçim yapıldı. 40 milletvekili seçildi. 22 Türk, 9 Alevi, 5 Ermeni, 2 Rum, 2 Arap. Hatay Meclisi 2 Eylül 1938 günü toplandı. Meclis Başkanlığına Abdülgani Türkmen, Devlet Başkanlığına Tayfur Sökmen seçildi. Başkan yeminden sonra Başbakanlığa Doktor Abdurrahman Meleği atadı. Devletin adı Hatay Devleti, Atatürk'ün çizdiği bayrak Hatay bayrağı oldu. Atatürk'ün 15 yıl önce Adana'da Hatay'ı temsil eden matem elbiseli kızlara verdiği söz gerçekleşmiş, Atatürk de büyük bir huzura kavuşmuştu. Dipnot: bundan sonra adım adım ne yapılacağı kararlaştırıldığı için Atatürk'ün içi rahattı. Olay onun bildiği gibi gelişti. Hatay Meclisi 30 Haziran 1939'da Türkiye'ye katılma kararı aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 7 Temmuz 1939'da kabul ettiği bir kanunla Hatay bir Türk ili oldu. 40-100 yıllık Türk ili yabancı elinde kalmamıştı. Bu huzur içinde 6 Eylül'de vasiyetnamesini el yazısıyla yazdı ve saraya çağrılan İstanbul 6. Noteri'ne teslim etti. Dipnot: vasiyetname metni Turgut Özakman 1881-1938, Atatürk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi sayfa 271. Atatürk'ten sonra kim cumhurbaşkanı olacaktı? Dar bir çevre içinde sessiz ve derinden bir kulis başlamıştı. Kiminin egosu kabarmıştı, kimi de geleceğini güvenceye almak istiyordu. Atatürk kendinden sonra kimin cumhurbaşkanı olmasını istediğini bana söylediği gibi yalanlar uydurmaya yeltenenler de vardı. Celal Bayar bu kulise karşı taş gibi durdu. Hiçbir oyuna ve yalana gelmedi. Bu kritik dönem için seçilmiş en güvenilir başbakan ve parti genel başkan vekili olduğunu gösterdi. Bu acılı, kritik süreci çok dürüst ve dikkatli yönetti. 6 Eylül'de büyük manevranın ikinci bölümüne sıra geldi. Bir kol ordu ile bir tümen Tunceli'de arama tarama hareketini tamamlarken kalan birlikler de Gaziantep bölgesinde tatbikat yapmaya başladılar. Tunceli'de yeni arama tarama 16 Eylül'e kadar sürecekti. Başbakan Bayar, Genelkurmay Başkanı Çakmak ve Milli Savunma Bakanı Özalp Elazığ'da buluşarak Tunceli'nin geleceğini konuşup şu kararlara varmışlardı. 4. Umumi Müfettişliğin birlikleri güçlendirilecek, emrine 17. Dağ Tugayı verilecek, sabit jandarma birliklerinin kuvveti 400'den 1000'e çıkarılacak, bundan böyle arama tarama sık sık sürdürülecek, yakalanamayan bazı çapulcular için takip kolları kurulacaktı. Yasak bölgeler içinde oturmaya, saklanmaya elverişli tek yapı bırakılmayacaktı. Böylece silah kalmayacak, çapulculuk gibi Tunceli'yi küçük düşüren kötü adet sona erecek, imar programı sürdürülecekti. Tunceli uygarlığı paylaşacaktı. Dipnot Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar sayfa 465-477. Ordu tarafından iki bölümde yapılan arama tarama sonunda elde edilen sonuçlar. Tarama bölgesi içinden ölü ve diri 7954 kişi çıkarılmış, adları belirlenen 101 kişiden 73'ü ele geçirilmiştir. Ayaklanma öncüsü ağalar, beyler, seyitler bölgeden çıkarılmıştır. İsyana katılmayan ağalara ve seyitlere dokunulmamıştır. 1939'da İçişleri Bakanı 7 Temmuz 1939 tarihine kadar toplanan silahların sayısını 14.593 olarak veriyor ve ekliyor. Hepsi son sistemdir. Rıza Zelyut, Dersim İsyanları sayfa 367. İsyanı sürdürenler ve köyleri bombalandı. Yasak bölge içindeki evler boşaltılıp yakıldı. Zehirli gaz, boğucu gaz kullanıldı mı? Hayır. Bunu Doktor Nuri Dersimi söylüyor. Bu iddianın sahibi o. Ama kitabında o kadar çok abartı, yanlış ve bence yalan var ki bunu anlayan bu iddiaya asla inanmaz.
Gelelim İhsan Sabri Çağlayangil'in iddiasına. Malatya Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayangil ile Malatya valisi milli mücadeleci İbrahim Ethem Akıncı Alp Doğan Paşa ile bazı Tuncelililerin pazarlığına tanık olmuşlar. İhsan Sabri Çağlayangil geri dönüp Ankara'ya gitmiş. Tunceli hareketi bittikten, Seyit Rıza Efendi yakalandıktan sonra Elazığ'a gelmiş. Yani hareket sırasında Tunceli'de değil, hareketle ilgili hiçbir şey görmüş değil. Bunu anlamak için anılarını ve açıklamasını okumak yeter. Çağlayangil'in anıları sayfa 66-76. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ses alma aygıtına söyledikleri Hürriyet gazetesinde Soner Yalçı'nın sayfasında 22 Ağustos 2010. Anılarında pazarlığa tanık olup döndüğünü anlatıyor. Ses alma aygıtına diyor ki, ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içerisinden bunları fare gibi zehirledi diyor. Tanık mı? Görevli mi? Hiçbiri değil. Ne? Ankara'da bulunan bir polis. Bunları ne zaman söylüyor? Yıllarca sonra. Tarihe objektif bakan biri midir? Hayır. Doğru Yol Partisi'nin en fanatik bir iki aydına iyiliği olmuş yöneticilerinden biridir. Bunların dönemini yaşadığım için biliyorum. Benim yaşımdaki herkes de bilir. Duyduğu propaganda iddialarını o dönemin iktidarı CHP'yi lekelemek için tekrar ediyor. Bakınız o tarihte devrimler, boğazlar, Hatay olayları ve Atatürk nedeniyle Türkiye gündemde bir ülke. Tunceli'ye yakın birçok konsolosluk var. İngiliz haber alma ağı her yana uzanmış durumda. Türkiye zehirli gaz kullanacak ve dünya ayağa kalkmayacak. Dünya gazetelerine düşer lanetlenirdik, rezil olurduk. Zehirli gaz kullanmak 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1925 Cenova protokollarıyla yasaklanmıştır. İki ülke kullanmış çok aşağılanmışlardır. 1936'da Habeşistan'da İtalyanlar, 1937'de Çin'de Japonlar. Zehirli gazda bir de alçakça Halepçe'de kullanıldı. Bu zehirli gaz masalını bir yana bırakmak aklın gereğidir. Genç insanları bu masalla zehirlemek kimseye bir şey kazandırmaz. İkinci iddia büyük kıyım yapıldığı. Büyük kıyım yapıldığı hakkındaki iddiaların hiçbirinin belgeli, güvenilir, objektif dayanağı yok. Faik Bulut'un Dersim Raporları adlı kitabının 4. bölümünün başlığı şöyle. Aşiret gözüyle isyan. Bir takım kimselerin anlatıları. İlki Seyit Rıza Efendi'nin emirberi. Bu emirber Alp Doğan Paşa'nın gizli konuşmalarını, planlarını filan hepsini biliyor. Emirbere kalırsa ordu Tunceli'de 100 bin kayıp vermiş. O tarihte Türk ordusunun tümü 200 bin kişiydi. Böyle biri ciddiye alınır da tanık diye dinlenir mi? Baş köşeye konur mu? Bu tanığa dayanılarak hüküm verilir mi? İkinci tanık Seyit Rıza Efendi'nin torunu çocuk Cemile ve benzerleri ve benzerleri. Hiçbir tarihçi bu tanıkları ve iddia tekrarcılarını ciddiye almaz. Türk devletinde ve ordusunda kıyım geleneği yoktur. İddialara göre 50 bin ile 100 bin arasında Tuncelili öldürülmüşmüş. Arttıran arttırana. Bu iddiayı propagandacılarla birlikte İhsan Sabri Çağlayangil de tekrar ediyor. Diyor ki, ve 7'den 70'e Dersim Kürtlerini kestiler. Kanlı bir harekat oldu. Tanık mı? Hayır. Görevli mi? Hayır. Orada mı? Hayır. Duyduğunu yansıtıyor. Kime? Genç bir Tunceliliye, Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu da bu iddiayı sağlam bir belge gibi çevreye yayıyor. Kıyım iddiasının ciddi hatta ciddice bir dayanağı olsa burada açıklayacağım. Kimse dilemese ben af dileyeceğim. Abartı, yakıştırma, propaganda ürünü bir iddia olduğunu az aşağıda göreceksiniz. Ancak isyanın özellikle 1938'de ikinci aşamada sert bastırıldığı anlaşılıyor. Kıyım söz konusu olmasa bile etkisinin yaygın olduğunu düşündürüyor. Anlatıldığı gibi bir kıyım olsa geride kimse kalmazdı. Şimdi bir soru. Tunceli'nin ilçelerinin, Bucak ve köylerinin 1935 nüfus sayımında nüfusu kaçtı? 1940 sayımında kaçtır? Büyük bir kıyım varsa bu bölgeye girip yerleşmek de yasak olduğuna göre azalan nüfustan kıyımın boyutunu rahatlıkla anlarız. İsyan patladığında Tunceli nüfusunun 60-70 bin olduğu söyleniyor. 1940 sayımında Tunceli'nin nüfusu 95 bindir. Nerede kıyım? Dersim isyanları hakkında önemli bir araştırması yayımlanan, ayrılıkçıların iddialarını yanıtlamaya çalışan Rıza Zelyut da bu kıyım iddialarının hepsini hiç denetlemeden, süzmeden kabul etmiş, tekrar ediyor.
tuhafıma gitti. Dersim isyanları sayfa 369.
Celal Bayar Atatürk'e genel iktisadi durum ile 2. 4 yıllık plan hakkında 18 Eylül günü özet bilgi sundu. Doktorlar yormayın dedikleri için kısa konuşmaya çalıştı. Bütçe çoktandır açık vermiyor, gelir fazlası veriyordu. Dış ticaret açığı da söz konusu değildi. Merkez Bankası'nda 36 milyon dolar döviz, 26 ton altın vardı. Artık şeker, çimento, kereste ve deri ürünlerinde milli ihtiyacın tümü, yünlü dokumada %83'ü, pamuklu dokumada %43'ü, kağıtta %32'si, camda ve cam eşyada %63'ü milli üretimle karşılanmaktaydı. Demir çelik sanayi kurulmuştu. Demir yollarımız 7132 kilometreye çıkmıştı. Güçlü Ankara Radyosu ile yurt dışına yayın yapacak olan Kısa Dalga Ankara Radyosu Cumhuriyet Bayramı'na yetişmişlerdi. 28 Ekim'de hizmete gireceklerdi. Madenler ve şirketler millileştiriliyor, her şey vatanın sahibi millete mal ediliyordu. Sanayileşme hızı ortalama %20'ye yakındı. Devletin Osmanlı borcundan başka borcu yoktu. Boğazlar ve Hatay sorunları çözülmüştü. Yeni 4 yıllık planda madenlere, metal ürünlere, kimya, toprak ve gıda sanayilerine, elektrik enerjisiyle ulaştırmaya öncelik verilecekti. Bu plan için sarf edilecek para 85-90 milyon lira olarak tahmin edilmekteydi. İngiltere ile 16 milyon İngiliz liralık kredi sözleşmesi imzalanmış, Almanya ile 150 milyon marklık bir kredi konusunda ön anlaşma yapılmıştı. Nöbetçi doktor Afet Hanım'a, "Atatürk biraz fazla yoruldu. Yanına girseniz de açıklamanın bir kısmını başka güne bıraktırabilirseniz," dedi. Afet Hanım içeri girdi. Atatürk yatağında oturuyor ve büyük bir dikkatle Bayar'ı dinliyordu. Afet Hanım'a, "Otur sen de dinle," dedi. Bayar'ı sonuna kadar can kulağı ile dinledi. Bayar izin isteyip çıktı. "Bak Afet, dünya bir savaşa doğru gidiyor. Bizim iktisadi bakımdan çok kuvvetli olmamız, kendimize yetmemiz lazım. Bunu da başaracağız. Cumhuriyet 15 yaşına girdi. Koca bir delikanlı, bir baba yiğit oldu." Gözleri sevinçle parlıyordu. Kaç zamandır Ankara'ya gitmek istiyordu. Ankara'ya gidebilmeyi kurtuluş olarak görüyordu. Oysa yatmaktan kasları erimişti. Birkaç adımdan fazla atamıyordu. Ankara'ya gidemeyeceğini anladıktan sonra bir daha Ankara konusunu açmadı. "Ormanlık, serin, yeşil bir yere gitsek Afet," diyordu. 8 Ekim günü Cumhuriyet'in bir rüyası daha gerçekleşti. Erzurum'a doğru dağları yara yara yol alan demir yolu Erzincan'a ulaşmıştı. Çok güzel bir istasyon yapılmıştı. Atatürk'ün hastalığı dolayısıyla hattın açılış töreni ileri bir tarihe ertelendi. Bayar Erzincan'a ulaşıldığını genel sekreterlik aracılığıyla Atatürk'e arz etti. Atatürk telgrafla teşekkür etti. Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya da İnönü'ye bilgi verdi. "Erzurum'a ne kadar kaldı Çetinkaya?" "215 kilometre. Ama Erzincan-Erzurum yolunu kabaca açtık, ray döşüyoruz. En geç gelecek yılın sonunda Erzurum'da oluruz paşam." "Benim hesabıma göre bugüne kadar 3000 kilometre yeni demir yolu yapmışız, doğru mu?" "Evet, çok doğru." "Atatürk'e haber verdiniz değil mi? Bu güzel haberler beni diriltti. Ona da iyi gelir." "Verildi paşam." "Teşekkür ederim." Dipnot: demir yolu Erzurum'a 20 Ekim 1939'da ulaşacaktır. Atatürk'ten 11 ay sonra. Atatürk Ankara'ya gidemeyeceğini anlayınca Bayar'a orduya okuması için bir mesaj yazdırdı. Bu son mesajında gözü gibi sevdiği orduya sesleniyordu. "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusu. Memleketini en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmış isen, Cumhuriyet'in bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silah ve vasıtaları ile mücehhez olduğun halde vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur. Bugün Cumhuriyet'in 15. yılını mütemadiyen artan büyük bir refah ve kudret içinde idrak eden büyük Türk milletinin huzurunda, kahraman ordu, sana kalbi şükranlarımı beyan ve ifade ederken büyük ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman oluyorum.
Atatürk'ün aklından Trablus, Çanakkale, Suriye, Sakarya, büyük taarruza ilişkin unutulmaz anılar akmaya başlamıştı. Atatürk'ün gözlerinin dolup taştığını gören Bayar daha da duygulandı. Sessizce ağlayarak Atatürk'ün sözlerini yazmaya çabaladı.
Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini, dahili ve harici tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır. Büyük ulusumuzun orduya bahşettiği en son sistem fabrikalar ve silahlar ile bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir feragati nefs ve istihkari hayat ile her türlü vazifeyi ifaya müheyya olduğunuza eminim. Bu kanaatle Karadeniz ve hava ordularımızın kahraman ve tecrübeli komutanları ile subay ve eratını selamlar ve takdirlerimi bütün ulus muvacihesinde beyan ederim. Cumhuriyet Bayramı'nın 15. yıl dönümü hakkınızda kutlu olsun.
Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutlamaları meclis başkanı kabul etti. Meclisten tören alanına gidildi. Bayramlık elbiselerini giymiş olan halk tribünleri ve tören yolunun iki yanını doldurmuştu. Hiçbir taşkınlık yapmıyor, zaman zaman yaşasın Atatürk diye bağırıyorlardı.
Celal Bayar geçit töreni başlamadan Atatürk'ün orduya mesajını titreyen bir sesle okudu. Mesaj ses yükselticilerle halka ve geçit töreni için sırada bekleyen birliklere ulaşmaktaydı. Bando, tören komutanı ve karargahı, harp okulu, kara ve deniz askerleri, süvariler, topçular şeref tribününün önünden gözyaşlarını yüreklerine akıtarak geçtiler. Sancaklar eğilmedi çünkü ebedi başkomutan tribünde yoktu.
1 Kasım günü meclis salonu, localar, balkon doluydu ama derin bir sessizlik vardı. Kimse yüksek sesle ve gerekmedikçe konuşmuyordu. Yayımlanan bildiriler hastalığın acı sona doğru hızla yol aldığını belli etmekteydi. Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. döneminin 4. çalışma yılını açmak için hazırladığı konuşmayı Celal Bayar okudu. Atatürk nelerin yapılmış olduğunu açıklıyor, neler yapılması düşünüldüğünü belirtiyordu. Birçok konu yanında bu yıl eğitim kadrosuna 1500 eğitmenin katıldığını açıkladı. Dil ve tarih konularına da önem verdi. Konuşma şöyle bitiyordu. Büyük Kamutay, şimdiye kadar olduğu gibi bütün işlerinizde başarılar dilerim. Herkes heyecan, saygı, sevgiyle ayağa fırladı. Alkışlar uzun zaman dinmedi.